Ayrım 5. Kamp Armen'e giden yol. Arta kalanların hikayesi. Hrant Güzelyan. Sayfa 73. Arta kalanlar. Varto Ermeni aşiretine bir ziyaret. Kararlaştırdığımız gibi Diyarbakır Havalimanı'nda Papaz Giragos Tukatlıyan tarafından karşılanıyorum. Yemekten sonra arabayla Mardin'e varıyoruz. Orhan Yünkes orada bizi bekliyor. Öpüşüyoruz. Akşam birkaç Süryani din adamıyla görüşüp ardından bir otelde geceliyoruz. Sabah otobüsle yola çıkıp kiliselerin olduğu ve 50 bin Süryani'nin yaşadığı Midyat'tan geçiyoruz. Cizre'ye varıyoruz. Orada bir cip bulup 300 nüfuslu göçebe hayatı süren Martu Ermeni aşiretini ziyaret edeceğiz. Bir araç bulmak için saatlerce bekliyoruz. Karanlık çökmüş. Bizi Varto aşiretine götürmesi için 3 at hazırlıyorlar. Gölgeler karanlıkta anca seçiliyor. Mutlu bir kargaşa yaşanıyor. Büyük küçük demeden herkes üçümüzün ellerine sarılıyor. Şaşırıyorum. İki elimi yanaklarımı öpüyorlar. Mutlular. Bense ağlıyorum. Baron Güzelyan, bu ne acınası bir durum, diyor Papaz Giragos. Birkaç el lambası getiriyor. Uzanmamız için döşek seriyorlar. Sohbet ediyoruz. Urfalı bir ailenin evladı olan Orhan bize tercümanlık ediyor. Onun ve babasının adlarının neden Ermeni adı olmadığını sormadım. Ermenice bilmiyor. Orhan üniversiteli. Kendi deyimiyle 8 ay önce kurtarıcısını bulmuş. Bu gençle tanıştığım için memnunum. Bana buralara kadar gelmem için fırsat veren o oldu. Amacım Patrick Schnork Kalustia'nın bahsettiği bu sefaleti kendi gözlerimle görmekti. Tanrı ne vermişse ikram edip karnımızı doyuruyorlar. Epeyce sohbet ettikten sonra Kürtçe bir ezgi duymak istiyoruz. Ricamı Siyement adındaki toprak sahibine iletiyorum. Türkçe biliyor. 6 evladı var. 3'ü çocuk evinin çatısı altında. Size ilahi söyleyeyim diyor. Seviniyorum. Hiç bilmediğim makamlarda ilahiler söylüyorlar. İlahiler çok güzel. Radyoda dinlediğim Bulgar veya Roman korolarına benziyor. Kadın erkek karşılıklı koral şekilde söylüyorlar. Orhan sözleri tercüme ediyor. İncil'deki etkileyici, canlı, takdiri ilahiyi anlatan sözler. Bu insanlar Mesih'e inanıyor ve ona güveniyorlar. Bu ilahileri nereden ve nasıl öğrendiklerini soruyorum. Siyament şöyle cevaplıyor. 25 sene önce bir Süryani protestan rahip öğretti. Ve ekliyor. Bir saat uzaklıktaki bir vadide bir köy var. Adı Hassana. 150 hanesi var. Hepsi Süryani. Büyük çoğunluğu da protestan. 90 hane protestan, 60 hane kadim, eski kilise, ortodoks anlamında. Birkaç erkek oraya sık sık ibadete gidiyoruz. Üzerimize yıldızlı gök kubbeyi çekip yerde yatıyoruz. Sabaha kadar yanı başımızda nöbet tutup bize göz kulak oluyorlar. Biz korkmayız, siz de uyuyun artık diyoruz. Fakat ellerinde tüfeklerle nöbet tutmaya devam ediyorlar. Bir kadın sabah saat 4'te suya gitmek için hazırlanıyor. İçecek su getirmek için testiler omuzlarında 2 saat yürümek zorundalar. Aslında 3 tane su kaynakları var. Ama Hurşita hepsini işgal etmiş. Ben sizi Kırım'dan kurtardım. Halinize şükredin diyormuş. 5 Ekim Cumartesi. Sabah hepimiz ayaktayız. Bütün grubun fotoğrafını çekmek istiyoruz. Fakat kadınlar ortada yok. Her cumartesi çamaşır yıkamaya gidiyorlar. Gittikleri yer uzak. Onları görmek istiyoruz. At hazırlıyorlar. Papaz, Orhan, ben ve bir grup insan yola çıkıyoruz. Bir saat sonra üzerinde su kaynağı da bulunan bir dağ yamacına ulaşıyoruz. Yer yer alevler görüyoruz. Çamaşır için su kaynatıyorlar. Biraz seyrediyoruz. Filmi alıp dönüyoruz. Dini konularda sohbet etmek istiyorlar. Hayr Mer. Hayr Mer, göklerdeki babamız duası. Çevirmenin notu. Okuyoruz. Sonra Papaz Giragos Tukatlıyan söz alıyor. Dikkatle dinleyip sorular soruyorlar. Cevaplıyoruz. Orhan konuşulanları Kürtçe'ye tercüme ediyor. 6 Ekim 1968 Pazar. Papaz Giragos Tukatlıyan sabahtan ayrılıyor. Çünkü akşam bir düğün törenine katılacak. Kısa bir süre sonra yeniden ve bu kez hazırlıklı gelip bazı ayinler yapacağını söz veriyor. Papaz yola çıktığında Siyabent ve Hamo'yla Dadar köyüne gidiyoruz. Dadar'daki evli çiftler arasında sorunlar var. Hoşita eğer bu sorunlar hallolmazsa Türk köylülerini toplayıp bu Ermeni aşiretin kadınlarını kocalarının elinden kaçırtacağım diyerek Papaz Giragos'u tehdit etmiş. Orhan bir gün önce bu yönde epey çabalamış. Fakat son söz papaza bırakılmıştı. kendisi bazı öneri ve telkinlerde bulunup Patrick Hazretlerinin benzer evlilik sorunlarının yaşanmasından rahatsız olduğunu, bunun Hristiyanlık ilkeleriyle bağdaşmadığını söylemişti. Hassana'ya geldik. Süryani protestanlar burada çoğunluktalar. Geri kalanlar Süryani Kadim Kilisesi'ne mensup. İki ruhani önderleri var. Pastör Mete Erksan'ın ismine aşinaydım. Bay Melvin Whitler, Amerikan Board'un Türkiye temsilcisi, ona selamını iletmemi rica etmişti. Vadiye girdik. Ancak bir atın geçebileceği genişlikteki patikadan tırmandığımız sırada rehberlerimiz Süryanilerin ruhani önderi Toma Bektaş'ın bizi kabul etmeye hazır olduğunu söylediler. Onun evi daha uzakta olduğundan önce Pastör Mete'yi ziyaret ettik. Şapele girdiğimizde saat akşam 4 olmuştu. Halk ibadet için toplanmıştı bile. Orhan'ı ve beni öne davet ettiler. Pastör konuşmamızı rica etti. Ben Türkçe konuştum, Orhan Kürtçe konuştu. Köylüler Tanrı'nın mucizevi işlerini bir de yabancıların ağzından duyunca cesaretlendiler. Ayinden sonra Toma'nın evine doğru yola çıkıyoruz. Pastör de bize eşlik ediyor. Fakat dışarıda şiddetli bir kavga var. İnsanlar iki avuca zor sağan taşları vahşice birbirlerine atıyorlar. Endişeleniyorum. İki Hristiyan neden birbirini öldürmek ister ki? Kavga büyüyor. Fakat rehberlerimiz bizi oradan uzaklaştırmaya çabalıyorlar. Toma'nın evine varıyoruz. Toma üzgün. İçeri giriyoruz. Tam o sırada 16 yaşında bir genç kanlar içinde içeri dalıyor. Başından yaralanmış. Hemen duvarda asılı olan silahı almaya yelteniyor fakat engel oluyoruz. Olanlar ne ev halkının ne de iki din adamının umurunda. Alışıldık bir şeymiş bu. Hep olurmuş. Ama Orhan yerinden kalkıyor. Kavga edenleri ve yakınlarını bulup getiriyor. Oda köylülerle dolu. Dışarıda kadınların gürültüsü devam etse de sonunda onlar da sakinleşiyor. Birkaç öğütten ve İncil'den alınmış nasihatlerden sonra taraflar barışıyor. Kutsal bir an. İki din adamı da gerekli çabayı sarf etmemekle suçlanıyor. Bundan böyle Süryani Kadim, Protestan veyahut Ermeni lafı olmamalı. Hepimiz Hristiyanız. Tek Tanrı'nın ve Kurtarıcı'nın evlatlarıyız. Birbirinize her zaman sevgi ve hoşgörüyle yaklaşmalısınız deniyor. Orhan sigara içenlere tütünün zararlarını bilimsel bir şekilde anlatıyor. Birçoğu etkilenip artık sigara içmeme sözü veriyor. Az sonra köyün jandarma komutanı yanındaki iki öğretmenle bizi görmeye geliyor. Geç geldiğimizi, kavga edenleri barıştırmakla uğraştığımızı söyleyip özür diliyoruz. Yarın sabah sizi ziyaret edeceğiz. Komiser kavgaya müdahale etmeseydik birkaç kişinin ölmüş olacağını söylüyor. Zira buna benzer kavgaların önünü almak çoğu kez zor oluyormuş. Sabah erken kalkıp şapelde buluşacağımıza söz veriyoruz. O gece bir eve misafir olduk. İki din adamıyla birlikte köy için dua edecektik ki Tanrı kutsal ruhuyla burayı ziyaret etsin, köylüler arasında esenlik hüküm sürsün. Sabah şapele gittik. İçeride çok sayıda erkeğin yanı sıra iki de rahip vardı. Protestan ve kadim kiliselerinin birbiri için dua ettiği o an çok değerliydi. Der Toma, bir saygı nişanlısı olarak Varto Ermeni aşiretine kadar birkaç köylüyle birlikte bize eşlik etti. Toprak ağası Siyabent yolda akşam toplanıp kendilerine günah üzerine vaaz vermemizi rica etti. Başlarına gelen felaketlerin işledikleri günahlar yüzünden olduğuna inanıyordu. 7 Ekim 1968 Pazartesi saat akşamın 7'si. Büyüklü küçüklü 250 kişi toplanmışız. Tanrı'nın adaleti hakkında konuşuyoruz. Dikkatlice dinliyorlar. İmanla ona bakan günahlarından arınacak. Bağışlanma bilinci daha kutsal bir hayat yaşamamız için bize rehberlik edecek. Havarilerin işleri 2:21 ve 16:31'den esinlenerek. Her şey Kürtçe'ye tercüme ediliyordu. Kendimizi duaya vermiştik. Feryat ve gözyaşı, dua ve yakarış. 250 kişilik gruptaki herkes Tanrı'ya yalvarıyor. Sadece kendileri için değil, bütün Ermeni halkı için af ve merhamet diliyordu. Bu böyle tam 3 saat sürdü. Süryani Kadim Kilisesi'nin ruhani önderi de oradaydı. O da etkilenmişti. Ayağa kalkıp şöyle dedi. Bu kardeşleri Tanrı yolladı. İçinde bulunduğumuz şu an Tanrı'nın bir lütfudur. Kutsal ruh buraya indi. Zira burada yaşanan sıradan bir olay değil. Artık Tanrı'ya karşı daha itaatkar olmalı. Kurtarıcımız İsa Mesih'e layık havariler gibi her geçen gün daha temiz bir hayat sürmeliyiz. Dertoma kendi köyü için de dua etmemizi istedi. Hassana için dua ettik. Siyabend'in toprak davasında başarılı olması, Tanrı'nın Hurşit Ağa'nın işgal ettiği toprağın Siyabend'e iade edilmesi yönünde hak vermesi için dua ettik. Hurşit'in yüreğini değiştirmesi, tövbe etmesi için de dua ettik. İmanla tek zihin ve tek yürek olup Tanrı'dan oralarda huzur içinde yaşayabilmeyi diledik. Diledik ki orayı şenlendirelim. Ona şükrederek özgürce yaşayalım. Komşularımız da hayatımızı, imanımızı, tanıklığımızı görüp herkesin yaradanı ve kurtarıcısı olan Tanrı'ya dönsünler. 8 Ekim 1968 Salı. Sabah Siyabend'in topraklarını görmek istedik. Çok uzak, at getirelim dediler ama itiraz ettik. Yayan gitmeyi tercih edip 2 saat yürüdük. Birkaç tepe aştık. Sonuncusunun zirvesine vardık. Orada oturup aynı mesele için tekrar dua ettik. Çevremizi seyrettik. O büyük topluluğu oralardan uzaklaştırmak yerine oraya yerleşmenin daha iyi olacağına ikna olduk. Düşündük. Düşünüyoruz ve düşünmeye, dua etmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Tanrı o günlerde pek çoğumuzu açıkça konuştu. Mutluyduk. Hıdır adında bir Ermeni bizi kendi memleketi Şırnak'a götürmek için 3 gündür bekliyordu. Ama oradan ayrılmak istemiyorduk. Şırnak'ta halen 700 Ermeni yaşıyordu. Hıdır'dan o günü de orada geçirmek için izin istedik. Çünkü bir şey bizi oraya bağlıyordu. Akşam Tanrı'ya ibadet etmek, onun kelamını bir kez daha duymak için tekrar toplandık. Tanrı geçmişte büyük mucizeler yapmıştı. İnancımız Tanrı'nın kelamıyla güçleniyordu. Çünkü Rabbimiz daimidir. Dün, bugün ve ebediyete dek aynıdır. Cemaat dua ediyordu. Genç kadınlar da dua ediyordu. Yaptığımız şey bizi mutlu ediyordu. Dadar ve Varto'dan toplam 56 çocuk kurumumuza kayıt oldu. Siyabend 9 Ekim çarşamba sabahı çocukların nüfus kağıtlarını çıkartmak için Silopi'ye gidecek. Biz ise Hıdır'la Şırnak'a geçeceğiz. Sabah ayininden sonra ayrılıyoruz. Görünüşleri hoş olmasa da, ağaç dallarından barınakları acınası görünse de dostlardan ayrılmak zor oluyor. Birkaç gün içinde alışmıştık birbirimize. Burası sakinleriyle cazibeli bir yerdi. Atlarla bir saatlik yol gittikten sonra ana yola varıyoruz. Bizi alacak kadar yere sahip bir araç geçmesini umarak epeyce bir süre beklemek zorundayız. Şırnak'a vardığımızda karanlık basmıştı. Hıdır'ın evi topraktan yapılmış bir kulübe. Evde çok sayıda insan var. Fakat Hıdır dışında kimse Türkçe bilmiyor. 22 erkek toplanıyoruz. Dışarıda da epeyce kadın var. Yerimiz dar. Dikkatli olmalıyız. Sohbet ediyoruz. Orhan tam bir sigara düşmanı. Orta yaşlı, zinde ve çalışkan bir aile babası olan Arşak Avşak artık içmeyeceğim diyor. Arşak günde 4 paket sigarayı küle çevirirdi. Ziyaretimizin manevi ve milletferver bir amacı var. Kitab-ı Mukaddes'i rehber olarak seçtiğimiz için sevinçliler. Beraberimizde Ermenice harfli Kürtçe İncil de var. Burada da dua ediyoruz, dua ediyorlar. Bu insanların imanını gördükçe mahcup oluyorum. Hepsi Hristiyan. Derin bir iman besliyor. Tanrı adaletini dağıtacak ve acı çeken bu halkı mutlaka kurtaracak. Vakit geç oluyor. Hıdır, Orhan ve ben aynı odada yatıyoruz. Birkaç saat geçmiş olmalı. Orhan'ın sesine uyanıyorum. Diz çökmüş, dua ediyor. Orhan'ın ağlayışını, hıçkırıklarını ve yakarışını duyuyorum. Gözlerimi tekrar açıyorum. Duvarın üzerinde 60 santim genişliğinde, 30 santim yüksekliğinde parlak bir ışık görüyorum. Hayretle seyrediyorum. Orhan bana bakmadan, kalk kardeş, İsa'nın ışığına bak, diyor. Onun gördüğünü ben de görüyorum. Işık aşağıdan yavaş yavaş zayıflıyor. Fakat yukarı kısmı ve iki kanadı duruyor. Derken Hıdır da uyanıyor. Işığın 3 santimlik son kısmını görüyor. Yan odadaki kadınlar olağanüstü bir şey yaşanmış olduğu için içeri girmeye cesaret ediyorlar. Orhan'ın sözlerini duymuşlar. Hıdır'ın annesi tam o sırada rüyamda İsa'ya günahlarımı itiraf ediyordum diyerek tanıklık ediyor. Bu olaydan sonra daha da cesaretleniyoruz. Silopi'ye doğru hemen yola çıkmak istiyoruz. Suriye sınırında 50 bin dönümlük geniş bir arazi satılıyor. Fiyatı 600 bin lira. Hıdır karşı çıkıp bizi istediğimizden vazgeçmemiz konusunda uyarıyor. Ama kararımızı vermişiz bir kere. Gideceğiz. Toplu taşıma olmadığında Silopi'ye vardığımızda karanlık basmış. Rehberimiz Arşak bir otele gitmek yerine ağanın evinde misafir olmamızı söylüyor. Mehmet Ağa iyi kalpli bir Kürt. Zaten 1500 kişilik nüfusun tamamı Kürtlerden oluşuyor. 11 Ekim 1968 Cuma. Sabah bir cip bizi Nirvan ve Tatyan'dan geçerek Rihan'a götürüyor. Karşı kıyısı Suriye'ye ait olan Dicle'nin berrak suyunu hayranlıkla seyrediyoruz. Ne kadar huzurlu bir yer. Tam da aradığımız gibi. Toprağı bereketli, geniş bir alan. Orhan iş üstünde. O sırada ben sağ elimi Dicle'nin suyuna, sol elimi kumla karışık toprağa sokmuş. Tanrı'nın bu yeri bize bağışlamasını diliyorum. Suyu iki avucumla alıp içiyorum. Sonra Tanrı'ya şükrediyorum. Dönüş yolunda Arşak gördüğü bir rüyayı sevinçle anlatıyor. Mutluluğumuzun haddi hesabı yok. Kendisinden bu rüyayı akşam Vartu Ermeni aşiretine de anlatmasını istiyorum. Tekrar Silopi'ye varıyoruz. Siyabendin adamlarından bazıları buraya gelmiş. Bize at veya katır yollamaları için haber yolluyoruz. Akşam geç vakitte sevdiklerimize kavuşuyoruz. Bizim için de onlar için de büyük bir mutluluk. Yeniden toplanıyoruz. Önce Tanrı'ya hamd edip Kitab-ı Mukaddes'ten bölümler anlatıyoruz. Onlara Ananya ve Safira olayını hatırlatıyoruz ki sözlerinden dönmesinler. Ben Orhan'ın gördüğü ışığın şahidiydim. Onlara da anlattım. Arşak, Mehmet Ağa'nın evinde gördüğü rüyayı Kürtçe olarak anlatmaya başladı. Orhan benim için Türkçe'ye çeviriyordu. Arşak devam etti. Dün bu ikisinin deli olduğunu düşünüyordum ve kendime neden bu delilerin peşinden gidiyorum diye soruyordum. Fakat gördüğüm rüyadan sonra ilerlediğimiz yolda başarılı olacağımıza ikna oldum. Rüyamda beyaz saçlı, ulu bir insan gördüm. Yüzü parlıyordu. Gözleri ateş gibiydi. Ağzından şimşekler çıkıyordu. Kulakları sağır eden bir sesle bana, ''Korkma, bastığın yolda başarılı olacaksın.'' dedi. Sesi gürdü. Sonra sustu. Ama onu hala görebiliyordum. Arşak rüyasını anlatmayı bitirdi. Sonra başkaları da birbirinden ilginç rüyalar anlattı. Bu anlattıkları tanıklık açısından iyi olsa da bu faslı daha fazla uzatmak istemiyoruz. İman sahibi biri için bu kadarı da yeterlidir. Sigarayı bırakanların sayısı 25'i buluyor. Eğer bu Tanrı'nın işi değilse, Tanrı insanlara konuşmuş olmasa, biz zavallılar için Tanrı'nın yüce eylemlerinden bahsetip cemaati etkilemek imkansız olurdu. Sevdiklerimiz ve sevgili Ermeni halkı için dua edelim ki Tanrı onları bir şekilde kendine döndürüp onlara pişmanlık ve tövbekarlık nefsi lütfetsin. Böylece bizler onun halkı olalım. O davamızı muhakkak görecektir. Bizim için değil, kendi adının yüceliği için. 12 Ekim 1968 Cumartesi. Sabah yola çıkmak istiyoruz. Orhan, kurumumuza kaydolacak çocukların kesin sayısını öğrenmek için Dadar'a gidiyor. Oradan ayrılıp doğrudan İstanbul'a geçecek. Yer hazırlamak için çocukların sayısını bilmek istiyoruz. Orhan gecikiyor. Arşak ve ben boşa vakit kaybettiğimiz için sıkılıyoruz. Daha önce gittiğimiz araziyi görmek için geç bir vakitte yine gidiyoruz. Orhan çıka geliyor. Mecburen o gece de orada kalıyoruz. Orhan'dan Hoşit aile samimi bir sohbet gerçekleştirdiğini öğreniyoruz. Yanlarında bir hoca da varmış. Sohbet bir ara İncil'in tahrif edilmiş olduğu konusuna geliyor. Hoca bu konuda ısrar ediyor fakat Orhan bir Kur'an rica ederek İsa Mesih'in kutsal ruhla dolu olduğunu ve tekrar geleceğini ispatlıyor. Kurtuluş için Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmak, günahları itiraf etmek ve eğer bir başkasına karşı hata yapmışsan bunu telafi etmek gerekir. Birinin hakkını veya malını gasp etmişsen geri vermelisin. Yoksa oruç ve secdeyle kendini kandırırsın ancak. Bir gün Mesih'in, adil yargıcın huzurunda hesap vereceksiniz. Hoca alınıp gitmiş. Hoşit Ağa kederle, keşke Ermeni bir kadın almasaydım demiş. Vicdansız diyor. Çünkü bir Ermeni kızını kaçırmış. Üzülüyor. Çünkü bu toprak meselesi yüzünden Siyabendin sülalesinin zenginliğini yitirmesine sebep olmuş. Hatta bu uğurda bir kişiyi öldürtmüş. Ağa eklemiş. Davanın sonucu ne olursa olsun Allah'ın takdiridir deyip bir kenara çekileceğim. Yapılan işten ötürü mutluyuz. Grup daima bizim etrafımızda. Orhan'ın sesi kısılmış. Sözlerimi Arşak'ın tercüme etmesini rica ediyor. Tanrı'nın hayret verici işleri karşısında şaşkına dönüyorum. Zira Arşak bir vaiz gibi imanla konuşuyor. Sadece tercüme etmekle kalmıyor, söylemek istediklerimi kendisi tamamlıyor. Bırakıyorum ki konuşsun. Kürtçe bilmiyordum fakat ne dediğini tahmin edebiliyordum. Hepimiz dua ediyoruz. Günlük duanın dışında özel bir konu içinde içten ve imanla dua edeceklerine söz vermişlerdi. Bir sabah kaç kişinin aynı amaç için dua ettiğini kontrol etmek istiyorum. Kime sorsak olumlu cevap alıyoruz. Anne, baba, genç ya da yaşlı, herkese 7 Ekim 1968 Pazartesi akşamı adanan adak için Ermeni halkının kurtuluşu için dua edip etmediklerini her gün birbirlerine hatırlatmalarını salık veriyoruz. Bu olayı anlatan kişi her gün dua ediyor. Ediyor ki dünyadaki tüm Ermeniler Tanrı'ya dönsün. Ondan af dilesin. Atalarının ülkesinde, adalet ve özgürlük içinde Tanrı'ya ibadet ederek yaşasınlar. 13 Ekim 1968 Pazar. Sabah büyük bir çocuk grubuyla yola çıkıyoruz. O gün cereyan eden olaylardan ötürü çocukların sayısı 20'ye düşmüş. Bu yüzden üzgünüz. Cizre'ye varınca Arşak ve Orhan bir araba bulmaya gidiyorlar. Aşak Şırnak'a gidecekti. Biz ise Diyarbakır'a dönecektik. Yağmurun altında ıslanıyoruz. Orhan'ı aramaya gidiyorum fakat sadece Aşak'ı görüyorum. Orhan'dan haber yok. Daha sonra Orhan'ın emniyet müdürlüğünün nezarethanesinde olduğunu öğreniyoruz. Üç polis çocuklarla konuşuyor. Çocuklardan dördünün babası oradan. Aşak müdahale etmemi söylüyor. Çünkü sadece Siya ben Türkçe biliyor. Yanlış bir şey söyleyebilir. Müdahale edince beni de o grupla emniyet müdürlüğüne götürüyorlar. Saat 14.30. Sorgulanıyoruz. Uzun bir hikaye. Orhan'a ve bana karşılıklı sorular soruyorlar. Kaymakam geliyor. Ona her şeyi anlatıyorum. Bu insanların durumunu duymuştum. Bizzat görüp fotoğraflamak istedim. Neden Türk köyüne değil de buralara gittin? Tabii Hristiyan Hristiyan'a gider değil mi? Diye soruyor kaymakam. Eğer bir Türk köyüne gitseydim, Hristiyanlık propagandası yapmakla suçlanırdım. Beyefendi, 3 sene evvel Dünya Kiliseler Birliği tarafından 2 milyon dolar harcanarak Varto'daki depremzedeler için evler yapıldığını neden hatırlamıyorsunuz? Ben oraya henüz herhangi bir ödeme tahsil edilmemişken İsviçreli bir dostla gitmiştim. Bu zavallılar için de bir yardım bulma imkanı vardır elbet. Onların durumunu görünce acıdım. Senin vicdanın var da bizim yok mu? Sen devletten daha mı zenginsin? Neden bırakmıyorsun ki Türk okuluna gitsinler? Neden bunları Ermeni okuluna götürüyorsun? Ermeni mi yapacaksın? Bu çocuklar Ermeni. Tabii Ermeni okuluna gidecekler. Bu ülkede hukuk var. İstanbul'daki Ermeni okulları da Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla yönetiliyor. Arama başladı. Bir polis Ermenice harfli Kürtçe İncil'i inceliyor. Bu ne? Ermenice harfli Kürtçe İncil. Ne? Ermenice harf mi var? Yaklaşık 1500 senedir var. Cebimde Türkçe yazılı bir kağıt buluyorlar. Pastör Mete bu yazıyı Orhan'ın ricası üzerine Keldanice'den çevirmiş. Fakat Orhan bu kağıdı yanında taşımaya korkmuştu. İçinde Ermenistan'ın o zamanki sınırlarının da olduğu, Ermenilerin İsa'dan evvel 1800 yılına dayanan kökleriyle ilgili bir yazıydı. Sorduklarında bu kitap Türkler buraya gelmeden yazılmıştı dedim. Polis, bu bizim işimize yarar deyip kağıdı aldı. Dışarıda bir kalabalık toplandı. Elleriyle beni işaret ediyorlardı. Bu muymuş bunları Ermeni yapacak olan? Kendimi kaybettim. Kapıdan dışarı çıkıp güruhun üzerine yürüdüm. Gelin de öldürün beni. Ne istiyorsunuz? Diye bağırdım. Bir çember oluşturarak geriye gittiler. Komiser içerideki bir polise al şunu içeri diye emretti. Polis beni içeri aldı. Hazır bağırmaya başlamışken bir postalı polislere bağırdım. Neden müdahale etmiyorsunuz? Biz Ermeni olduğumuz için hakaret ediyorlar. Polis beni tehdit etti. Bu sözlerin başına bela açacak. Ne olacak ki? Artık sabrımız taştı. Neyiz biz? Bizi aşağılamaya kimin hakkı var? Öfkeden sesim incelmişti. Polisin birine dönüp, düşünün ki Ermeni ana babadan doğdunuz. Sizi Ermeni olarak doğduğunuz için aşağılasalardı ne yapardınız? Yalvarın cevap verin dedim. Daktilo'nun önünde oturan beni tehdit eden polis şöyle dedi. Ermeni olduğun için kendini neden hakarete uğramış hissediyorsun? Ben Laz'ım, Türk değilim. Bana da Laz derler. Hiç de bozulmam. Bu laf üzerine adeta dilim tutuldu. Şaşırdım. Bir polis, ben de Türk değilim diyordu. Türkiye'de böyle bir söz söylemek imkansız. Hele ki başka polislerin önünde. Bu adam Laz olduğunu ve Laz'ın Türk olmadığını biliyor. Bir gün onlar da uyanacak. Tıpkı Kürtler gibi. Saatler geçiyor. O geceyi de orada geçireceğimizi düşünüyordum. Kaymakam tekrar gelmişti. Ona vazifemi söyleyip bekledim. Kim olduğumu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sorun. Sordular. Benimle daha fazla uğraşmak istemiyorlardı. Ama Orhan'ı tutuklamak niyetindeydiler. Kendimi lime lime yaparım. Bütün halkı buraya toplarım. Beni hapsetmeye asla hakkınız yok diye bağırıyordu Orhan. Ona çok endişe etmememiz gerektiğini söyledim. Sonuçta Pavlus ve Silas'a yaptıkları gibi ayaklarımızı tomruğa vurmamışlardı henüz. Güldük. Saat gece 11'i geçiyordu. Yargıç, savcı ve belediye başkanı içeri girdi. Bizi bir kez de onlar dinledi. Yargıç benimle çok sakin ve nazikçe konuşuyordu. Lütfen oturun beyim, dedi. Sigara ikram etti. Teşekkür ederek kullanmadığımı söyledim. Saat 12'ye 10 var. Yargıç sabah saat 5'te aynı yerde olmamız kaydıyla bir otelde gecelememiz için bizi bırakmalarını emretti. Zavallı çocuklar yerdeki taşların üzerinde uyuyorlardı. Ertesi gün tam vaktinde oradaydık. Çocukların bize ailelerinin rızalarıyla teslim edildiklerini teyit etmek üzere aileler çağrıldı. Tabii bu işlem saatler sürdü. Polis her bir çocuğun yanı sıra anne babalarının adlarını daktilo ediyor. Ailelerin çocuklarını Gedikpaşa Protestan Okulu'na teslim ettiğine dair verdikleri rızayı teyit ediyordu. Veliler yazma bilmedikleri için imza niyetine başparmaklarını basıyorlardı. Öğleden sonraya dek süren bir başka sorgunun ardından serbest bırakıldık. Birkaç saat sonra bir grup polis yolda bizi durdurdu. Fakat önemli değil. Tanrı bizi ondan da kurtardı. Bunların hepsi uzun bir hikayenin özeti. Nihayetinde her şeyi de yazamazdık. Fakat bir nöbetçi Orhan'a bir kibrit verip eğer yanında sakıncalı bir yazı varsa yak demişti. Orhan, Pastör Metin'in tercüme ettiği yazıyı masanın üzerinden gizlice alıp otel odasında yaktı. Muş'ta Ermeni ruhunu koruyarak yaşayan 200 Türkleşmiş Ermeni olduğunu öğrendiğimde oraya gitmeyi de çok istedim. Aşak Avşar bana Silopi'de anlattı. Bir kere bir iş için Muş'a gidip orada bir otele girmiş. Nüfus kağıdını verip odayı görmek istemiş. Odaya çıkınca gördüğü ihtişam karşısında şaşkına dönmüş. Yalnızca özel misafirlere sunulan bir odaymış bu. Sekreter, bu akşam bizim misafirimizsiniz, yemeği birlikte yiyeceğiz demiş. Aşak şaşırmış. Türkleşmiş bir aileymiş bu. Fakat gizlice Ermeni olarak yaşıyorlarmış. 200 kişiyiz. Sadece birbirimizle kız alıp veriyoruz demiş otel sahibi. Aşak dedim. Muhakkak seninle gelip o adamla tanışmak istiyorum. Onları oradan kurtarmak lazım ki inançlarını serbestçe yaşasınlar. Bu aylarda imkansız. Uygun vakit olduğunda haber ederim, dedi. Sonra o ailenin İskenderun'a göç ettiğini öğrendim. Anadolu'da, tarihi Ermenistan'da, Ermenilerin yaşadığı fakat kimsenin gidip onları aramadığı ne köşeler var diye düşündük. Çocuk evi nihayetinde Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi'nin bir girişimiydi. Amacı işgal altındaki tarihi Ermenistan'ın taşrasında kaybolma tehlikesine karşı yaşayan Ermeni çocuklarını aramak ve kurtarmaktı. Onlar Metz Yern, Ermenice'de büyük felaket, 1915 soykırımını tanımlamak için kullanılan ifadelerden biridir. Yayıncının notu. Kurtulmuş, Türkleşmiş, Kürtleşmiş ve Müslümanlaşmış binlerce insan arasından sıyrılmışlardı. Çocuk evi bu çocukları himayesi altına alarak onlara Ermenilik ve Hristiyanlık eğitimi verecekti. Patrick Schnork, Orhan'a, "Eğer elimin altında Baron Güzelyan gibi 10 cesur insan olsaydı, Anadolu'daki tüm Ermenileri buraya getirirdim. Üstelik biliyor musun, Baron Güzelyan, Protestan," demiş. 5. ayrımın sonu. Sayfa 84.